Ayrım 36, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 313. Sonunda Hürrem'in istediği oldu. Direnme gücünü tüketen Mahidevran, karşısında gerden kırıp kıkırdayan Hürrem'e dişi panter gibi saldırdı. Bir yandan onun yüzünü gözünü tırmalıyor, öte yandan da "Hain satılık et, benim de yarışmak mı istiyorsun?" diye aykırarak yaygara koparıyordu. Dipnot: Alberi Relazioni'de nakden P. Peirce, Haremi Hümayun, sayfa 78-79. Mahidevran ile Hürrem arasındaki bu olay Venedik Balyosu B. Navagero'nun 1553 tarihli raporunda anlatılmıştır. Aslında dağların kızı Hürrem için Mahidevran'ın hakkından gelmek kolaydı. Ama o tencere dibin kara, seninki benden kara nakaratlarıyla zaten zıvanadan çıkan kadını büsbütün delirtmeyi kafasına koymuştu. Mahidevran ise zincirinden boşanmış deli gibi Hürrem'in saçını başını yoluyor, giysilerini paralıyordu. Hürrem bir süre sonra yüzü gözü kan revan içinde, saçları didiklenip yolunmuş ve parçalanan giysileri altında bacaklarının ve kollarının pembe beyazlığı ortaya çıkmış halde baygın düştü. Mahidevran yerde yığılan Hürrem'in kalçasına esaslı bir tekme daha savurduktan sonra odasına yönelirken hala avaz avaz bağırıyordu: "Hain satılık et! Hain satılık et!" O gün Hürrem'in yıldızının bir kez daha parladığı gün olmalıydı. Çünkü daha dayağın acısıyla inim inim inlerken kızlar ağası gelip onu padişaha götürmekle görevlendirildiğini söyledi. Hürrem çıldırmış kadın rolünü öylesine mükemmel oynadı ki kızlar ağası donup kaldı. Kulaklarıyla duyduğunaysa inanası gelmiyordu. "Git padişaha söyle, bir yere gidemem. Ben satılık bir etim. Kim bedelini öderse bana sahip olabilir. Yüzüm böylesine paralanmış, saçlarım yolunmuş, satılık etlerim gözler önüne serilmiş halde yüce padişahın huzuruna çıkamam. Git söyle ben satılık etim, efendimize layık değilim." Şaşkınlıktan dili tutulan adam baktı ki üstelesi olmadık rezalet çıkacak, eteklerini toplayıp padişahın yanına yeldirdi. Kızlar ağasının anlattıkları Süleyman'ın hem öfkesini hem arzularını kamçılamıştı. Ama gene de temkinde olmayı elden bırakmamak için sordu: "Kadının hayz günü müdür?"
"Hayır," yanıtını alınca yerinden fırladı. Uzun boynunun damarları şişmiş, yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Aynı zamanda arzuları da büsbütün kabarmıştı.
"Tiz eski saraya koştur, direnirse meluğunu çuvala tıkıp getir."
Ne var ki Hürrem bu kez direnmedi. Üstünü başını toparlamadan sırtına bir şal alıp kendisini yeni saraya götürecek arabaya bindi. Padişah onu kan ve iriğin içinde sefil ve perişan halde görünce ne diyeceğini bilemedi. Gerçi Hürrem onun bir şey söylemesine fırsat bırakmadan kendini halının üstüne atıp ver yansın etmeye başlamıştı.
"Gönül ülkemin sultanı, şahım efendim, gözlerimin nuru, saadetimin sermayesi sultanım. Mahidevran cariyeniz der ki ben hain satılık bir etmişim. Beni bu hale o soktu. Saçım, yüzüm, gözüm değil canım size kurban olsun. Ama bu halim siz aziz efendimin büyüklüğünü zedeler diye huzurunuza gelmekten kaçındım. Hem satılık et olduğu ilan edilen kadın yücelerin yücesi saadetlu efendime layık olabilir mi?"
Hürrem'in gözyaşları sel gibi akıyordu. Padişah bir an düşündü. Haremde dönen dalavereleri dikkate alarak işin doğrusunu iki kadını yüzleştirerek öğrenmeliydi. Hürrem'i bekleterek Mahidevran'ı çağırdı. Huzuruna asık suratla çıkan ilk hasekisine Hürrem'in anlattıklarını özetledikten sonra sordu: "Bu anlatılanlar doğru mu? Bu kadını sen mi bu hale getirdin?" Başına gelecekleri bilmeyen Mahidevran Hürrem'in defterini dürecek fırsatın ayağına geldiğini sanarak
"Doğrudur sultanım" diye söze başladı. "Aslında bu edepsiz kadını hak ettiğinden azını yaptım. Hizmetinize ilk giren, size ilk erkek evlat veren benim. Bugüne dek olduğu gibi bütün kadınlarınız bana boyun eğmeli. Beni hanımefendi olarak tanımalıdırlar. Ama bu kadın..."
Süleyman padişahlığını unutup hırsla yerinden fırladı.
"Susturun şu kadını, götürün şunu, çabuk götürün!" diye bağırıyordu.
O anki kararı Mahidevran'ı diri diri çuvala tıktırıp saray burnundan denize attırmaktı. Ama o gece Hürrem'in kolları arasında yumuşayarak yeni güne başlayınca sabah onu Manisa'daki oğlu Şehzade Mustafa'nın yanına yolladı. Böylece sarayın kapıları suratına kapanan Mahidevran belki de oğlunun da geleceğini belirleyerek bir köşede unutuldu gitti. O gece Hürrem bir kale daha fethetti. Bir hükümdarın para için güvenliğini tehlikeye atamayacağını, sefer dönüşünde mera işleri iyi gitmezse Rüstem'i tekrar eski görevine getirebileceğini o kadar güzel anlattı ki Süleyman gönül huzuruyla onun önerisini kabul etti. Mahidevran Manisa yolunu tutarken Rüstem'e giden saray ketudası ona Diyarbakır Beylerbeyliğine atandığını, padişahıyla görüştükten sonra 3 gün içinde yeni görev yerine hareket etmesini tebliğ ediyordu. Bir zamanları Sümüklü Opukoviç'i nasıl paşa olduğunu belki yıllarca sonra çözecekti. Hürrem ise Rüstem'in artık padişah damadı olabilecek konuma geldiğine sevinerek kalan son hedefi nasıl vuracağını düşünüyordu. İbrahim o güne dek babası yerine koydu. İskender Çelebi'nin görüşünü almadan önemli bir işe giriştiğini anımsamıyordu. Padişah ona İskender Çelebi iş bilir ve iş görür adamdır. Reyine karşı çıkma diye öğüt verince bunu kendisine karşı gösterilmiş güvensizlik olarak algılayıp ağındıysa da padişahın Hürrem'in etkisiyle böyle konuştuğunu düşünerek susmuş ama bir kez içi kararmıştı. İbrahim yolda bir düşman daha edindi. Bitlis Bey'i Şeref Han Osmanlılara başkaldırıp İran tarafına geçince buraların yeniden fethi için Ulama Paşa'yı görevlendirmiş, Paşa da Şeref Han'ı hizmete uğratarak onun kesik başını İbrahim'e göndermişti. Ulama Paşa başarısının ödülü olarak Bitlis Beyliğine atanmasını bekliyordu. Ama Kürtçe tek sözcük bilmeyen bir adamın bu karışık bölgeyi yönetemeyeceğine inanan İbrahim, beyliği Şeref Han'ın oğlu Şemseddin'e verdi. Böylece ulama kendisine önemli görevler vaat edildiyse de İbrahim'in kuyusunu kazanlar arasına katıldı. İbrahim kendisinin sırmalı üsküflü 400 kölesi olmasına karşın İskender Çelebi'nin ihtişamı dillerde dolaşan sırmalı üsküflü 600 kölesinden başka 6200 kölesinin daha oluşunu hazmedemiyor, denge sağlamak için ondan 100 köle istediğinde Çelebi'nin 30 köle vermesini üstünlük taslamı olarak değerlendiriyordu. İskender Çelebi'nin makamına göz diken nakkaş adı için bu çekememezlik bulunmaz fırsattı. Bir gece parayla tutulmuş adamları kullanarak ordu içinde büyük bir patırtı çıkarttı. Bir yandan da hazine develerini bekleyenler arasında hırsız var bağırışları yükseliyordu. Yürütülen soruşturmaya göre güya İskender Çelebi hazineyi yağma ettirmeye kalkışmıştı. Zaten hırs ve kine belenen İbrahim bu söylentiye hemen inandı. İskender Çelebi'ye dokunmaya cesaret edemedi ama onun adamlarından 30 kişiyi sorgusuz sualsiz idam ettirdi. İşte bu olaydan sonra İskender Çelebi ile Ulama Paşa İbrahim'i mahvetmeden güven içinde olamayacaklarına kesin kes inandılar. Osmanlı üst tabakasının entrika sanatı, minyatür sanatını çoktandır gerilerde bırakmıştı. İskender Çelebi canını bağışladığı için İbrahim'e sonsuz şükranlar duyan adam rolünü öylesine ustalıkla oynadı ki, tüm fitnecilik yeteneği de İbrahim'in yanında yer alan Nakkaş Ali dahi ağzını mühürleyip pusuya yatmak zorunda kaldı. İbrahim ise başlangıçta İskender'in içtenliğine inandıysa da hazine yağmalama işinde onun günahsız olduğuna aklı kesince bu denli ağır töhmet altında kalan birisinin sırası gelince kin kusacağına emin olduğundan açık vermemeye çalışarak tetikte bekliyordu. Süleyman'ın orduya katılmak için Üsküdar'dan İbrahim'in Halep'ten ayrılmaya hazırlandığı günlerde İstanbul'dan gelen ulak Rüstem'in Diyarbakır Beylerbeyliğine atandığını bildirdi. İbrahim Süleyman'ı seraskerlik kanununu çiğneyerek kendisinden habersiz böyle önemsiz bir atama yapabileceğine zerrece olasılık vermiyordu. Herhalde Hürrem İbrahim'in şemsiyesi altındaki bir adamın sarayda dolaşmasını tehlikeli bulmuştu.
Rüstem'in Hürrem tarafından İstanbul'dan uzaklaştırıldığına bu körü körüne inanış, incinen gururunu onardığı gibi onun önüne yeni ufuklar da açtı. Gözdesinden ayrı düşmüşken annesini de kaybeden Süleyman, ortada yapayalnız kalınca Hürrem'e sımsıkı sarılmış olmalıydı. Bu yakınılacak değil, sevinilecek durumdu. Çünkü etkilenmeye bu denli yatkın bir insan, belki 4-5 ay sonra Hürrem'den çok uzaklarda kendisiyle baş başa kalacaktı. Julia da Barbaros'un elinden kurtulamayacağına göre artık Hürrem sorununu rafa kaldırabilirdi. Diyarbakır'a varan İbrahim, ayağının tozunu silkelemeden kollarını sıvayıp İran tarafına geçmiş, Türk ve Kürt beylerine haberciler göndererek kimine tehditler savurdu, kimine gizli vaatlerde bulundu, yeri gelince de kesenin ağzını açtı. Şeref Han'ın yerine oğluna getirerek yarattığı hava sayesinde Adil Cevaz, Ahlat ve Erciz kalelerinin anahtarları kale komutanları tarafından ayağına getirildiler. O günlerde Rüstem hep yanındaydı ve İbrahim, bu Rüstem iyi bir baş defterdar olacak diye düşünmeye başlamıştı. Şah Tahmasp'ın başkent Tebriz'den ayrılarak Horasan taraflarına gittiğini öğrenen İbrahim, Musul ve Bağdat'ın fethi için tehlikesiz bir ortamın hazır olduğunu düşünüyordu. Ama onu becerisinin en az olduğu sıcak savaşta yüz yüze getirmeyi planlayanlar vardı. İskender Çelebi, bir dönem İran Şahı'nın hizmetinde bulunan Ulama Paşa'yı şahit göstererek Şah başkentini terk etmişken Tebriz üstüne yürümesinin yararlarını öylesine iştah açıcı sözcüklerle anlattı ki İbrahim sakınganlığı bir yana bırakarak Tebriz Fatihi ünvanıyla anılmayı hayal eder oldu. Sultan Süleyman'ın Bitinya'dan Anadolu işlerine hareket ettiği günlerde Amit'ten Azerbaycan'a ilerleyen İbrahim Paşa, Van ve Avnik, ardından Harem, Rozni, Pasin, Oltu, Vastan ve Sivan kalelerinin anahtarlarını teslim alıyordu. Dipnot: Amit, Diyarbakır eyaletinin merkezi. Ama İran havasını soludukça içine kuşku düştü. Peş peşe boyun eğen bu bey ve komutanların şah ordusuyla ortaya çıkınca onları arkadan vurmayacaklarını kim garanti edebilirdi? İbrahim 13 Temmuz 1534 günü muhteşem bir alayın başında kendiliğinden teslim olan Tebriz'e girdi. Elmas, yakut ve zümrütlerle işlenmiş altından koşum takımlarının biraz daha heybetli kıldığı akşın atının üstünde karnı içeriye çekik, omuzları gerili dimdik duruyor, geriye atılmış başını kımıldatmadan kendisini karşılamaya çıkanları süzüyordu. İbrahim'in Tebriz'i bir Osmanlı kenti haline getirmeye çalıştığı günlerde Kanuni Sultan Süleyman Kayseri'ye ulaşmış, Barbaros Hayrettin Paşa ise 104 parça gemisini, 800 yeniçeri, 8 bin asker ve sefer giderlerini karşılamak için 800 bin duka altını yükleterek İstanbul'dan Akdeniz'e doğru yelken açmıştı. Denizlerin efendisi gerçek hedefin Tunus olmasına karşın hem düşmana şaşırtmaca vermek hem de dünyanın en güzel kadınını dünyanın en yüce hükümdarına sunabilmek için İtalya'nın güneybatı sahillerine doğru dümen kırdı. Aslında İbrahim'in, Hürrem'in ve Rüstem'in kaderlerini belirleyecek bir rotada yol aldığını bilmiyordu. Onun hedefi Osmanlı hizmetine girdikten sonra devletin ihtişamına yeni boyutlar kazandırmış adam olarak anılmaktı. Önce Reggio kalesini fethedip ardından Salio, San Lucido, Cataro, Superlonga kalelerini yakıp yıkıp servetlerini zapt ile karılarını kızlarını kaldırdı. Sonra bunca ganimeti yeterli görmüş de dönüyormuş gibi yaptı. İtalya sahillerinin halkı, hatta paniğe kapılıp iç kesimlere kaçan Papa rahat bir nefes alırken Osmanlı donanması hayalet gibi geri kıvrılıyor. Gecenin laciverti göğe kanat gerdiğinde Napoli arazisinin önünde Gaeta Körfezi'nin açıklarındaki yufka sulara demir atıyordu. Fondi işte orada körfezin biraz içinde Napoli ile Roma arasındaydı. Akdeniz'in bu şirin kenti sıcak yaz gecesinin kucağında uykuya dalmışken filikalara bindirilmiş seçkin bin Levent'in karanlığı ürkütmeden kıyıya çıkışlarını gören biri her şeyin Pargalı İbrahim'in gönlünce gelişmekte olduğunu sanabilirdi. Nitekim asma bahçelerinin, zeytinliklerin arasından süzülen yalın kılıç bahadırlar göze değmeden sur dibine varıp güllerin, hanım ellilerin kokularıyla kendilerinden geçen nöbetçileri avlamışlar, duvarları gölge gibi aşarak kente girmişlerdi bile. Minicik kent kılıç çakırtıları kan ve ateşle uyandığında herkese göre iş işten geçmişti. Leventler önlerine çıkanları doğuruyorlar, yarı çıplak kaçışan kızlar kadınlar geriden gelenlerce salla sırt edilerek gemilere yüklenmek üzere sahile taşınırlarken önceden peylenmiş casusun kılavuzluğunda 200 Levent Romalı Prens Vespasiano Colonna'nın güzel karısı Giulia Gonzaga için yaptırdığı saraya doğru ilerliyordu. Efsanevi Julia, o muhteşem av, açık pencereden sızan, çapkın Akdeniz rüzgarı çarşaftan taşan tenini okşadıkça melodik mırıltılar çıkararak gecenin koynunda dalıp gitmişti. Aniden kopan aykırışlarla irkilip yatağında iki büklüm olduğunda korkulu bir düşün uykusunu böldüğünü sanmıştı belki de. İşte tam o sırada şövalye Savone Pallavicini, güzelliğiyle gururlandıkları bu kadını kocasının yokluğunda Türklere kaptırmamak için varını yoğunu ortaya koymaya kararlı o bahtsız şövalye paldır küldür odaya daldı. Genç adam yalnız kendisinin değil, hiç tanımadığı insanların, hatta bir imparatorluğun geleceğini etkileyen süreçte rol aldığını nereden bilecekti? Uykuyla uyanıklık arasında bocalayan kadın ise koridorda ipildeyen yağ kandilinin soluk ışığında silüete ancak seçilebilen bu davetsiz konuğun kim olduğunu anlamaya çalışırken öte yandan çıplaklığını çarşafın altında gizleme telaşına düşmüştü. Şövalye heyecanla soluyordu. ''Türkler, prensesim Türkler, sizi kaçıracaklar.'' Julia güzel olduğu kadar akıllıydı da, kendisine iyice sokulan şövalyenin dehşet saçan bakışlarından, gittikçe yaklaşan haykırış ve feryatlardan durumun ciddiyetini kavramıştı. Üstelik Türklerce kaçırılmanın ne demek olduğunu da biliyordu. Bir eliyle hala göğsüne bastırdığı çarşafın kıvrımlarından taşan memesine aldırmadan diğer kolunu şövalyeye uzattı. Kalbi küt küt çarpmaya başlayan şövalye kadını kucağına aldı, uykunun tenini armağan etti, sıcaklıkla hafiflemişti Julia. O da bembeyaz kollarını erkeğin boynuna doladı. Kilitlenen bakışlarında korkunun yerini giderek başka duygular alıyordu. Sonra açık pencereden terasa süzülerek balkondan balkona uçmaya başladılar. Roma yönüne açılan hizmetkarlara ait avluya indiklerinde şafak henüz sökmediyse de gecenin koyu karanlığı solmaya yüz tutmuştu. Şövalyenin önceden hazırladığı süt beyaz at orada onları bekliyordu. Daha çok duygularının ve biraz da yorgunluğun nefes nefese bıraktığı Savone kucağında kendisine gülümseyen kadına hayranlıkla baktı. Dirseğiyle mandalını devirdiği kapıyı ayağının ucuyla açarken kadın tüy gibi hafiflemişti ve gözleri onun tutsağı olmuştu sanki. Önce Julia'yı eğere yerleştirdi, ardından kendisi sıçradı atına. Kadın gözleri yarı yumulu, bedenini kurtarıcısının göğsüne yasladı. Erkek de bürümcük altında diri çıplaklığı baş kaldıran kadının belini kuvvetli kollarının arasında sıkıştırarak atını mahpuzladı. İbrahim'in, Rüstem'in, Hürrem'in kaderlerini değiştirmek istercesine bu unutulmuş kapıdan tülbentlere bürünmüş tepelere doğru ok gibi fırlayan at şövalyeyi de kaderine götürüyordu. Vadiyi kıvrıldıktan sonra ığıl ığıl akan ırmağın serenatlarına duygularını katarak saçlarını köpüklendire köpüklendire bir tepeden ötekine at koşturuyordu Savune. Efildeyen çarşafın altındaki yuvarlakların çağrılı kıpırtıları gençliğin en asil duygularını şahlandırıyordu onda. Gerili avuçlarında yanıp tutuştukça Julia'nın teni onun da avuçları alevleniyordu ve kurtarıcısının alev alev yanan elleri kadınlığıyla gururlandırıyordu Julia'yı. Dağların yarıklarından şarıldaya şarıldaya dökülen Garigliano ırmağının kıyısındaki düzlükte kendiliğinden durdu at. Onları sarsmadan yerelerini savurdu bir iki. Şafak söküyordu. Güney Apeninlerden derlediği çam kokularını onlara ödül olarak sunan rüzgar, kadının üstünde emanet duran çarşafı üfürdü, alıp ötelere savurdu. Attan toprağa kaydılar, el eleydiler. Kadın erkeğin kemerini, gömleğinin düğmelerini çözdü usulcacık.
Erkek de sabahın serinliğinden korumak istercesine sarmalamıştı kadının sırtını. Telaşsızdılar. Güneş sevindi, ışıttı ovayı. İkisi de çırılçıplak, elleri parmak uçlarından kenetli, bedenleri alabildiğine geride gerili döndüler. Cömerttiler. Uçarken öylece her ne olduysa ansızın, erkekçe ve kadınca kavrayışlarla kucaklaşıp, ucunda şebnemlerin titreştiği çimlerin üstüne yuvarlandılar. Döne döne çimlerde doğa oluyorlardı ve günün ilk ışıkları Tanrı'nın en büyük lütfuna tanık oluyordu. Zaman sessizce akıyordu ama o Julia'ydı. Sır olmalıydı alevlenişi. Alabildiğine mutluydu Savone. Yumuşacık yorgunlukla tenine dokunduğu Julia'ya bakıyordu. Daha doğrusu ilk kez tadılan duyguların şükranıyla birbirlerine bakıyorlardı. Diz dizeydiler çünkü ikisi de diz çöküp yüz yüze dönmüşlerdi ve aynı anda biri diğerine secde edecek gibiydiler. Cenneti yaratmışlardı yeniden. Toprak ve hava, ateş ve suydular. Utançsız mutluydular. Ama o Julia'ydı, bir tanrıça yani. Savone'yi sımsıkı kucakladı kadın. Erkeğin halelenmiş başını çiğ tanelerinin boncuklandığı göğüslerine gömüp çatlak ve etli dudaklarını onun yüksek alnına kondurdu. O Julia'ydı. Bir kerelik olmalıydı aşkı. Uzandı, çimlerin üstünde ışıldayan hançeri sessizce kınından çıkardı. Öteki eliyle çenesinden tutup başını kaldırdı Savone'nin. Dolu dolu baktı ona sevgiyle, minnetle. Güneş bir mızrak boyu kadar yükselmişti ve gökle toprak arasında göz gözeydiler. Hafifçe ateş ve şarap uzattı kadın erkeğe. Çatlaklarında çağlayıkların kıpırdadığı yarı aralık dudaklarını yani. Erkeğin yüzü buğulu, gözleri kapalıydı. Kadınsa o güne dek hiçbir erkeği kucaklamadığı gibi kucakladı Savone'yi ve ona son kez baktı. Şimdi kadın da gözlerini yummuştu ve hançerin kabzasını sımsıkı kavramıştı. Napoli ile Roma arasında çimlere gelincikler yağarken Julia'yı ellerinden kaçırdıklarını anlayan Leventler hırslarını gemleyemeyerek fondiyi ateşe veriyorlardı. Daha sonra ressamlar uğruna şehir yakılan kadının resimlerini yaptılar. O ise Savone'nin sorularla yüklü son bakışlarını resmetmişti zihnine. Bir daha silinmemecesine. O Julia'ydı. Aşkı bir yaşama bedel olmalıydı. Kendisi bir daha aşkı tadamayacak olsa bile. 36. ayrının sonu. Sayfa 322.